Ayrım 8.
Anti Düring, Friedrich Engels. Böyle olduğu içindir ki Haeckel, Treviranus ve Oken'in değerini kabul etmekte yerden göğe değin haklıydı. Bakınız 4. konferans Ernst Haeckel, Goethe ve Oken'e göre evrim teorisi, Natürlich Schöpfungsgeschichte. 4. baskı Berlin 1873 sayfa 83-88. İlkel sümüksü maddesi ve ilkel kabarcığıyla Oken, biyolojide kendisinden sonra protoplazma ve hücre olarak keşfedilen şeyi konut, postulat olarak koyar. Hele Hegel'e gelince, o birçok bakımından temellerinde bir güç, yer çekimi gücü, yüzebilme gücü, elektrik kontak gücü ve benzeri ya da eğer bu olanaksızsa bilinmeyen bir töz, ışıksal töz, ışısal töz, elektrik tözü ve benzeri varsaydıkları zaman, bütün anlaşılmamış olayları açıkladıklarına inanan görgücü çağdaşlarından çok ileridedir. Sanal tözler, şimdi aşağı yukarı ortadan kaldırıldı ama Hegel tarafından savaşılan güçlerin şarlatanlığı, örneğin Helmholtz'un 1869 Innsbruck söylevinde kendini sık sık göstermeye sevine sevine devam ediyor. Bakınız Helmholtz, Populare Forlesungen, 2. fasikül, 1871, sayfa 190. Bakınız Engels, Hareketin Temel Biçimleri, Doğanın Diyalektiği. İngiltere'nin şan ve zenginliğe boğduğu Newton'un 18. yüzyıl Fransızlarından müdevver, tanrılaştırılması karşısında Hegel, Almanya'nın açlıktan öldürdüğü Kepler'in, modern gök cisimleri, yıldızlar, mekaniğinin gerçek kurucusu olduğunu ve Newtoncu evrensel çekim yasasının daha önce Kepler'in 3 yasası içinde ve hele üçüncüsünde açıkça bulunduğunu vurguladı. Hegel'in doğa felsefesi 270 ve eklerinde birkaç basit denklem aracıyla gösterdiği şey Hegel's Werke 1842, cilt 7, sayfa 98 ve 113-115, Gustav Kirchhoff'un yapıtında en yeni matematik mekaniğin sonucu olarak yeniden ortaya çıkıyor. Matematik fizik dersleri 2. baskı Leipzig 1877, sayfa 10, hem de özünde ilk olarak Hegel tarafından açıklanan biçime benzer basit bir matematik biçimi altında. Modern komünizm karşısında ütopyacılar neyse bilinçli olarak diyalektik doğa bilimi karşısında doğa felsefecileri de odur. Bu yapıtta ayrıntılı biçimde açıklamış bulunduğum gibi doğa felsefesi özellikle Hegelci biçimi altında doğada zaman içinde bir evrim, bir ard arda geliş değil yalnızca bir yan yana konuluş görme kusuruna sahipti. Bu bir yandan yalnızca tine, espri, tarihsel bir gelişme tanıyan Hegelci sistemin kendisinin ama öte yandan da o zamanki doğa bilimlerinin genel durumunun sonucuydu. Böylece Hegel daha önce nebula, bulutsu teorisiyle güneş sisteminin doğuşunu ve dünyanın dönüşünün sulardaki gelgit yüzünden yavaşlaması bulgusuyla da bu sistemin sonunu açıklamış bulunan Kant'ın çok gerisine düşüyordu. Dipnot, Kant kendi nebula teorisini 1755 yılında Königsberg ve Leipzig'te adsız olarak çıkan bir yapıtta açıklamıştır. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmel. En sonu benim için diyalektik yasaları kurgu aracıyla doğaya sokmak değil ama onları orada bulmak ve oradan çıkarmak söz konusu olabilirdi. Bununla birlikte bu iş, eğer buna tutarlı bir biçimde ve her özel alan için girişilirse bir dev işidir. Egemenlik altına alınması gereken alanın hemen hemen sonsuz derecede büyük olması bir yana, ayrıca bütün bu alan üzerinde doğa biliminin kendisi öylesine güçlü bir altüst olma süreci içine girmiş bulunuyor ki, hatta bütün boş zamanını bu iş için kullanan bir kimse tarafından bile güç izlenebilir. Oysa Karl Marx'ın ölümünden sonra zamanım en geciktirilmez ödevler tarafından alınmıştı ve işime ara vermek zorunda kaldım. Durum değişene değin bu kitapta verilen bilgilerle yetinmem ve çıkacak bir fırsatın bana elde edilen sonuçları bir araya getirme ve onları belki de Marx tarafından bırakılmış son derece önemli matematik el yazmalarıyla birlikte yayınlama olanağını sağlamasını beklemem gerekiyor. Dipnot, Engels burada doğanın diyalektiğini haber veriyor. Marx'ın 1000 sayfayı aşkın matematik el yazmaları yakın zamanlarda yayımlanmıştır. Bununla birlikte teorik doğa bilimindeki gelişmenin çalışmamı büyük bir bölümü bakımından ya da bütünüyle gereksiz kılması olanaklı. Çünkü teorik doğa bilimine yığınsal olarak biriken salt görgücül, empirik bulguları bir düzene koyma basit zorunluluğu tarafından zorla kabul ettirilen devrim öylesine büyük ki en dik kafalı görgücüyü bile doğal süreçlerin diyalektik niteliği üzerine gitgide daha çok bilinç sahibi olmaya zorluyor. Eski sert karşıtlıklar, açık ve aşılmaz ayrım çizgileri gitgide ortadan kalkıyor. Dipnot, burada 1869'da gazların kritik durumunu irdeleyen İngiliz fizikçi Thomas Andrews'un 1877'de oksijenin yoğunlaştırılabilir olduğunu tanıtlayan Fransız fizikçi Louis-Paul Cayet'in ve gazların sıvılaşmasına çalışan İsviçreli fizikçi Raoul Pictet'in çalışmaları söz konusudur. Son gerçek gazların bile sıvılaşmasından bir cismin sıvı ve gaz biçimlerinin birbirinden ayırt edilmez bir duruma getirilebileceğinin gösterilmesinden sonra çökelekleşme durumları eski mutlak niteliklerinin son kalıntısını da yitirmiş bulunuyorlar. Tam gazlarda gaz moleküllerinin hareket hızlarının karelerinin eşit sıcaklıkta molekül ağırlıklarıyla ters orantılı oldukları yolundaki kinetik gazlar teorisinin önerisiyle sıcaklık da doğrudan doğruya hareketin araçsız olarak ölçülebilir biçimleri dizisi içine giriyor. Daha 10 yıl önce hareketin daha yeni bulunmuş olan büyük temel yasası enerjinin basit sakınımı yasası olarak hareketi yok etme ve yaratma olanaksızlığının yalın anlatımı olarak, yani yalnızca nicel yönünden kavranmıştı. Ama gitgide bu olumsuz anlatım yerini enerjinin dönüşümü olumlu anlatımına bırakıyor ki, bu anlayış içinde sürecin nitel yönünün ilk kez hakkı veriliyor ve doğaüstü yaratıcının son anısı da sönüyor. Hareket miktarının enerji denilen şey, mekanik güç denilen kinetik enerji durumundan elektriğe, sıcaklığa, potansiyel konum enerjisine ve benzeri ve bunların da kinetik enerji durumuna dönüştüğü zaman değişmediği düşüncesinin artık bir yenilik olarak öğütlenmeye gereksinmesi yoktur. Bu düşünce dönüşüm sürecinin bilgisi bütün doğa bilgisini kapsayan o büyük temel sürecin şimdi içerik yönünden daha zengin bir irdelenmesine sağlam bir temel hizmeti görüyor. Ve biyoloji, evrim teorisi ışığında gelişmeye başladığından beri organik doğa alanında sert sınıflandırma sınırlarının birbiri ardına eridiği görüldü. Hemen hemen hiçbir sınıflandırmaya girmeyen aracı, halkalar günden güne artıyor. Daha özenli bir irdeleme, organizmaları bir sınıftan ötekine atıyor ve hemen hemen bir inanç konusu haline gelmiş bulunan ayırt edici belirtiler mutlak değerini yitiriyor. Şimdi yumurtlayan memelilerimiz ve hatta eğer haber doğrulanırsa, dört ayak üzerinde yürüyen kuşlarımız var. Dipnot, birinci durumda, ornitornik, Avustralya'da yaşayan ördek gagalı bir tür memeli hayvan. İkinci durumda ise Archaeopteryx, ikinci çağın ikinci döneminde yaşamış bir tavuk iriliğinde bazı sürüngen nitelikleri gösteren bilinen ilk kuş söz konusu. Eğer birçoğu bundan yıllarca önce hücrenin bulunması üzerine hayvan bireyin birliğini bilimsel ve diyalektik olmaktan çok ilerici bir biçimde bir hücre devletleri federasyonları biçiminde dağıtmak zorunda kaldıysa, bugün de yüksek derecedeki hayvanların bedenlerinde amipler gibi dolaşan beyaz kan yuvarlarının bulunmasıyla daha da karmaşık bir durum alan hayvan, dolayısıyla insan, bireyliği kavramı karşısında bulunuyoruz. Dipnot, Virchow, Forlesungen über Pathologie, Cilt 1, Die Cellular Pathologie in ihrer Begründung auf Physiologische und Pathologische Gewebelehre, 3. baskı, Berlin 1862, sayfa 15-16. Ama modern çağların teorik doğa bilimine sınırlı metafizik niteliğini veren şey de, işte o uzlaşmaz ve çözülmez olarak tasarlanan taban tabana karşıtlıklar, ayrım çizgileri ve zorla saptanmış sınıf ayrımlarıdır. Bu karşıtlık ve ayrımların doğada elbette var olduklarını ama ancak görece bir geçerlilikle var olduklarını, buna karşılık onlara yüklenen o mutlak değişmezlik ve değerin doğaya yalnızca bizim düşüncemiz tarafından yüklendiğini kabul etmek, işte doğanın diyalektik anlayışının özü. Doğa biliminde biriken olguların baskısı altında bu anlayışa varmak olanaklıdır. Ama eğer bu olguların diyalektik niteliğine, diyalektik düşünce yasaları bilinciyle yanaşılırsa, bu anlayışa daha kolay varılır. Herhalde doğa bilimi öylesine gelişmeler gerçekleştirmiştir ki, artık diyalektik bireşimden kurtulamaz. Doğa bilimi, eğer deneylerinin içinde bireşimleştiği sonuçların kavramlardan başka bir şey olmadığını, kavramlarla iş görme sanatının ne doğuştan geldiğini ne de her günkü olağan bilinçle elde edildiğini ama gerçek bir düşünce, doğanın görgücül araştırmasından ne daha çok ne de daha az uzun bir görgücül tarihe sahip gerçek bir düşünce gerektirdiğini unutmazsa, bu işte kolaylıklar kazanacaktır. Doğa bilimi bir yandan kendi dışında ve kendi üstünde geçinen her türlü ayrı doğa felsefesinden ve öte yandan İngiliz görgücülüğünün kalıtı olan kendi öz sınırlı düşünce yönteminden, işte ancak felsefenin 2500 yıllık evrim sonuçlarını özümlemeyi öğrenerek kurtulacaktır. Londra, 23 Eylül 1885. 3. Bu yeni baskı çok önemsiz bazı biçem değişiklikleri dışında bir önceki baskının tıpkısıdır. Yalnızca bir bölüme, ikinci kısmın eleştirel tarih üzerine başlıklı 10. bölümüne aşağıdaki nedenlerle bazı önemli eklemeler yapmakta sakınca görmedim. Daha önce ikinci baskının ön sözünde de belirtmiş bulunduğum gibi bu bölüm özsel olarak Marx'ın elinden çıkmıştır. Bir gazete için hazırlanan ilk versiyonunda Marx'ın el yazmasını, özellikle Düring'in tezlerinin eleştirisinin yerini daha çok iktisat tarihi üzerindeki kişisel açıklamalara bıraktığı yerlerde önemli ölçüde kısaltma zorunda kalmıştım. Ama bunlar tam da el yazmasının bugün bile canlı ve en sürekli yarar sağlayan bölümünü oluşturan açıklamalardır. Kendimi Marx'ın Petty, North, Locke, Hume gibi kimseleri, klasik ekonominin oluşumu içinde yerli yerlerine koyduğu parçaları ve daha önemlisi Kesne'nin tablo ekonomikini, bütün modern iktisat için çözümlenemez kalan o Sphinx bilmecesini, aydınlığa çıkarma biçimini, olanaklı olduğunca tam ve sözcüğü sözcüğüne bir biçimde vermek zorunda sayıyorum. Buna karşılık Salt by Düring'in yapıtlarına göndermede bulunan parçalar, fikirlerin akışı izin verdiği ölçüde bir yana bırakıldı. Bunun dışında bu yapıtta sunulan görüşlerin bir önceki baskıdan bu yana dünyanın bütün uygar ülkelerinde bilim dünyasının ve işçi sınıfının bilincini dışa vuran yayınlardaki yaygınlaşma biçiminden son derece hoşnut olabilirim. Londra, 23 Mayıs 1894, F. Engels. Giriş. 1. Bölüm. Genel Düşünceler. Modern sosyalizm içeriği bakımından her şeyden önce bir yandan modern toplumda varlıklılar ile varlıksızlar, ücretlilerle burjuvalar arasında egemen olan sınıf karşıtlıklarının, öte yandan da üretimde egemen olan anarşinin bilincine varmanın ürünüdür. Ama teorik biçimi bakımından başlangıçta 18. yüzyıl Fransa'sındaki büyük aydınlanma çağı filozofları tarafından konulan ilkelerin daha gelişmiş ve daha tutarlı olmak isteyen bir uzantısı olarak ortaya çıkar. Her yeni teori gibi kökleri ekonomik olguların derinliklerine daldığı ölçüde, ilkin daha önce var olan düşünler temeline bağlanmak zorunda kalmıştır.
Ayrım sonu.